Ayrım 8, Uzay Akımları, Asimov, sayfa 83. Terence yalnızca birkaç Florinalı'nın başardığı bir işi gerçekleştirmiş ve bir süreliğine Güvenlik Bakanlığı'nda da çalışmıştı. Vazife süresi kısa sürmüştü çünkü güvenlikte çalışan resmi bir memura bağlı olmak büyük bir nüfuz sağlıyordu ve bu yüzden insanlar burada diğer yerlere nazaran daha kısa süreliğine çalıştırılıyordu. Lakin bastırılması gereken gerçek komplolar olduğunu da orada öğrenmiş, hatta buna çok şaşırmıştı. İnsanlar bir şekilde Florina'da toplanıyor ve bir isyan planlıyorlardı. Genellikle Trantor tarafından el altından finanse ediliyorlardı. Bazen de yardım almadan başarılı olabileceklerini düşünen Florinalı asiler çıkıyordu ortaya. Terence bu konuyu uzun uzadıya düşünmüştü. Çok az konuşuyor, kurallara uygun bir şekilde davranıyor ama düşünceleri kontrolsüz bir biçimde oradan oraya uzanıyordu. Kısmen boyları 6 metre olmadığı, kısmen kadınlarına bakamadığı, kısmen de birkaç tanesine başı önüne eğik bir biçimde bizzat hizmet ederken, hepsinin küstah, kendisinden daha eğitimsiz ve genellikle daha aptal yaratıklar olduğunu öğrendiği için toprak efendilerinden nefret ediyordu. İyi ama bu şahsi köleliğin başka bir alternatifi var mıydı ki? Ahmak toprak efendilerinin yerine ahmak Trantor imparatorluğunu getirmek işe yaramazdı. Florinalı köylülerin kendi başlarına bir şey yapmasını beklemekse son derece aptalca olurdu. Yani bir çıkış yolu yoktu. Bu problem hem bir öğrenci hem önemsiz bir memur hem de bir kentli olarak yıllarca kafasını kurcalayıp durmuştu. Derken bir dizi tuhaf olay sonucunda bir zamanlar uzay analisti olan ve Florina'daki herkesin hayatının tehlikede olduğuna dair bir şeyler geveleyen, önemsiz görünüşlü bir adam suretinde hayal bile etmediği bir cevap geçmişlerine. Terence nihayet tarlalara varmıştı. Gece yağmuru yavaş yavaş diniyor, yıldızlar bulutların arasında ıslak ıslak parıldıyordu. Derin bir nefes alıp Florina'nın hem hazinesi hem de laneti olan kirtin kokusunu içine çekti. Boş hayallere kapılmıyordu. Artık bir kentli olmadığını biliyordu. Hatta özgür bir Florina köylüsü bile değildi. O artık kaçak bir suçlu, saklanmak zorunda olan bir sabıkalıydı. Yine de hararetli bir şekilde düşünmekten kendini alamıyordu. Son 24 saat içerisinde bir insanın sarka karşı kullanmayı hayal edebileceği en büyük silahı ellerinde tutmuştu. Bundan hiç şüphesi yoktu. Rick'in doğru hatırladığını, bir zamanlar bir uzay analisti olduğunu, psişik bir sonda vasıtasıyla neredeyse beyinsiz birine dönüştürüldüğünü ve anımsadığı şeyin gerçek, korkutucu ve son derece güçlü olduğunu biliyordu. Bundan emindi. Ve o Rick artık Florinalı bir vatansever olduğunu iddia eden ancak gerçekte Trantorlu bir casus olan bir adamın şişko ellerindeydi. Terence hissettiği öfkenin genzinde acı bir tat bıraktığını hissetti. Fırıncı bir Trantor casusuydu elbette. Aksini bir an için bile düşünmemişti. Aşağı kentte yaşayan başka kim sahte radar fırınları yaptıracak kadar paraya sahip olabilirdi ki? Rick'in Trantorluların eline düşmesine izin veremezdi. Buna izin vermeyecekti. Yapmak üzere olduğu şeyin bir sürü riski vardı ama bunun bir önemi yoktu. Zaten şimdiden idam cezasına çarptırılmış bir adamdı o. Gökyüzünün bir köşesi loş bir ışıkla aydınlandı. Şafağa kadar bekleyecekti. Eşkali pek çok devriye karakoluna bildirilmiş olacaktı elbette. Fakat kim olduğunu tespit etmeleri birkaç dakikalarını alırdı. O birkaç dakika içerisinde yeniden bir kentli olabilir ve böylece şu anda bile, yani şu anda bile düşünmeye cesaret edemediği şeyler yapabilirdi. Jules Ludigan Abel'la tekrar buluştuğu sırada o memurla görüşmesinin üstünden 10 saat geçmişti. Büyük ölçü onu her zamanki yüzeysel samimiyetiyle karşılamıştı. Ancak bu kez rahatsız edici bir suçluluk duyduğuna hiç şüphe yoktu. İlk buluşmalarında, aradan çok uzun bir zaman, neredeyse bir standart yıl geçmişti, Jones'un hikayesine gerçek bir ilgi duymamıştı. Tek düşündüğü adamın anlattıklarını Trantor'un yararına nasıl kullanabileceğiydi. Trantor, aklındaki ilk şey daima buydu. ama bir yıldız kümesine veya Trantor silahlı kuvvetlerinin sarı renkli güneş ve uzay gemisi amblemine tapacak kadar aptal biri de değildi. Kısacası kelimenin tam anlamıyla bir vatansever sayılmazdı ve Trantor onun için fazla bir şey ifade etmiyordu. Abel barışa tapıyordu. Şarap içmeyi, hafif müzik ve parfümle dolu atmosferini, öğleden sonra uykularını ve ölümü sessizce beklemeyi seviyor, artık iyice yaşlandığı için bunlara daha fazla düşkünlük gösteriyordu. Ona göre tüm insanlar böyle yaşamalıydı. Fakat savaşlar ve yıkım yüzünden herkes acı çekiyordu. Uzay boşluğuna düşüp donarak can veriyor, patlayan atomlar tarafından buharlaştırılıyor, kuşatılıp bombardımana tutulan gezegenlerde açlıktan ölüyorlardı. İnsanlara barışı zorla nasıl kabul ettirebilirdiniz o halde? Sağduyu veya eğitim yoluyla olmadığı açıktı. Eğer bir insan savaşın ve barışın getirdiklerine bakıp yine de birincisini tercih ediyorsa, konuşarak nereye varabilirdiniz ki? Savaşı savaşın kendisinden daha etkili bir şekilde kınayan başka bir şey olabilir miydi? Hangi muhteşem diyalektik, paramparça edilen ve tüm mürettebatı ölen tek bir uzay gemisinin onda biri kadar etkili olabilirdi? Kısacası gücün yanlış kullanımını önlemenin yolu yine güç kullanmaktan geçiyordu. Abel'ın çalışma odasında o gücün kullanımını gösterecek şekilde tasarlanmış bir Trantor haritası vardı. Galaktik lensin üç boyutlu bir şekilde içine yerleştirildiği oval biçimli ve şeffaf bir kristalden ibaretti. Yıldızları beyaz elmas tozundan, nebulaları açık veya koyu renkli dumanlardan oluşuyordu. Merkezinin derinliklerinde ise Trantor Cumhuriyeti'ni gösteren birkaç kırmızı benek vardı. İmparatorluğu değil, Cumhuriyeti. Zira Trantor 500 yıl önce yalnızca 5 gezegenden oluşan bir cumhuriyetti. Ama bu bir tarih haritasıydı ve sadece üzerindeki düğmeyi sıfıra getirdiğiniz zaman cumhuriyeti o zamanki haliyle gösteriyordu. Düğmeyi bir kere çevirdiğinizde galaksinin resmi 50 yıl sonrasını gösterecek şekilde değişiyor ve Trantor'un çevresindeki yıldızların bir bölümü kırmızılaşıyordu. Düğmeyi ona getirdiğinizde aradan yarım milenyum geçmiş oluyor ve kırmızılı tıpkı bir kan damlası gibi yayılarak galaksinin yarısını kaplıyordu. O kırmızılık pek çok açıdan gerçekten de kan kırmızısıydı. Trantor Cumhuriyeti önce bir konfederasyona, daha sonra da imparatorluğa dönüşürken arkasında parçalanmış insanlardan, gemilerden ve gezegenlerden oluşan karma karışık bir orman bırakmıştı. Öte yandan Trantor tüm bu zaman zarfı boyunca iyice güçlenmiş ve kırmızıyla kaplanan her yere barış hakim olmuştu. Trantor artık yeni bir değişimin eşiğindeydi. Trantor İmparatorluğu galaktik imparatorluğa dönüşecek, kırmızı renk bütün yıldızları kaplayacak ve böylece tüm evrene barış hakim olacaktı. Pax Trantorica. Dipnot. Latince Pax bir imparatorluğun zorla kabul ettirdiği barış manasına gelir. Örneğin Pax Britannica, çevirenin notu. Abel bunu istiyordu. 5, 4 hatta 200 yıl önce olsa bu fikre karşı çıkar ve Trantor'un başkalarının haklarını umursamayan, demokrasiden anlamayan, insanları çabucak köleleştiren, açgözlü, habis, materyalist ve agresif kişilerin yuvası olduğunu söylerdi. Ama artık bunun için çok geçti. Trantor'u umursamıyordu. Onun derdi imparatorluğun temsil ettiği herkesi kuşatan sondu. Doğal olarak bunun galaktik barışa ne faydası olur sorusu zamanla bunun Trantor'a ne faydası olur halini almıştı. Mesele şu ki mevcut durumda ne yapacağından emin değildi. Jones için çözüm oldukça barizdi. Trantor Yub'u desteklemeli ve Sark'ı cezalandırmalıydı. Ellerinde Sark'a karşı kullanabilecekleri kesin bir kanıt olursa bu iyi bir şey olabilirdi. Muhtemelen de olmazdı. Hiçbir şey kanıtlanamazsa iyi olmayacağı kesindi. Her halükarda Trantor bu kadar aceleci davranamazdı. Galaktik bir egemenlik kurmanın kıyısında olduklarını tüm evren görebiliyordu. Ve henüz Trantor'un hakimiyeti altına girmeyen gezegenler bir ittifak kurabilirdi. Trantor öyle bir savaşı kazanırdı kazanmasına ama bunun bedeli zaferi yenilgi yerine kullanılan hoş bir isme indirgeyecek kadar ağır olabilirdi. Kısacası Trantor oyunun son aşamasında dikkatsizce bir hamle yapmaktan mutlaka kaçınmalıydı. İşte bu yüzden Abel işi ağırdan almış, devlet dairelerinin labirentine ve saklı toprak efendilerinin etrafına nazik bir ağ örmüş ve yüzünde bir gülümsemeyle niyetini belli etmeden araştırmaya başlamıştı. Junes bir öfke anında Abel'ın yıllarca onaramayacağı bir hasar vermesin diye Trantor gizli servisine doktoru takip ettirmeyi de ihmal etmemişti. Liberley'nin dinmek bilmeyen öfkesi onu şaşırtmıştı. Bir keresinde ona tek bir adamının akıbetiyle neden bu kadar ilgileniyorsun diye sormuştu. Karşılığında Yub'un bütünlüğüyle ilgili bir konuşma duymayı, büronun şu veya bu dünya değil tüm insanlık için çalıştığını işitmeyi beklemişti. Ama beklediği cevabı alamamıştı. Çünkü tüm bunların altında Sark ile Florina arasındaki ilişki yatıyor demişti Junes kaşlarını çatarak. Ben de o ilişkiyi ortaya çıkarıp yok etmek istiyorum. Abel bunu mide bulandırıcı bulmuştu. İnsanlar daima her yerde tekil dünyalarla meşgul oluyor ve bu durum galaktik bir birlik kurma sorununu akılcı bir biçimde odaklanmalarına durmadan engel oluyordu. Bazı yerlerde sosyal adaletsizliklerin olduğu doğruydu. Bazılarını midenizin kesinlikle kaldıramadığı da doğruydu. Ama bu tür adaletsizlikler galaktik çapta çözülmesi gerekmez miydi? Her şeyden önce savaşlara ve ulusal rekabetlere bir son verilmeliydi. İnsan ancak tüm bunlara sebep olan dış çatışmalar bittikten sonra iç meselelerle ilgilenebilirdi. Üstelik Junes bir Florinalı bile değildi. Duygularının onu kör etmesi için hiçbir sebebi yoktu. ''Florina senin için ne ifade ediyor?'' diye sormuştu Abel ona. Junes tereddüt etmişti. ''Bu gezegene karşı bir yakınlık hissediyorum.'' ''Ama sen Liberlisin ya da en azından ben öyle sanıyorum.''
''Öyleyim. Zaten yakınlık hissi de buradan geliyor. Her iki gezegenin halkı da ortalamalardan oluşan bir galaksinin uç noktalarında yer alıyor.''
''Uç noktalar mı anlamıyorum.''
''Ten rengi bakımından,'' demişti Junes. ''Diğer gezegenlerdeki insanlara nazaran oldukça beyaz tenliler. Bizlerse alışılmadık derecede esmeriz.'' Bu bir anlam ifade ediyor, bizi birbirimize bağlıyor, ortak bir şey sunuyor. Bana kalırsa her iki halkın da ataları farklılıklarının cefasını çektikleri uzun bir geçmişe sahip. Bizler biri beyaz, diğeri ise siyah olan talihsizler, farklılıklar kardeşiyiz.
Abel'ın şaşkınlıktan fal taşı gibi açılan gözlerini gören Junes kekeleyerek susmuştu. Bir daha da bu konuyu hiç açmadılar. Şimdi bir yıl sonra tam da bu berbat meselenin sessiz sedasız kapandığını ve Junes'un şevkinin kırılmaya başladığını düşündüğü sıralarda ortada hiçbir erken uyarı ya da emari olmamasına rağmen her şey yeniden patlak vermişti. Artık karşısında farklı bir Junes vardı. Nefreti sadece Sark'a yönelik olmayan, aynı zamanda Abel'a da öfke kusan bir Junes. ''Casuslarını,'' dedi Liberley. ''Peşime taktığın için kızmıyorum. Sanırım ihtiyatlı davranıyor. Hiç kimseye ve hiçbir şeye güvenmiyorsun. Güzel, bunda bir sıkıntı yok. Peki ama neden adamımızın yeri tespit edilir edilmez bana haber vermedin?''
Abel bir eliyle koltuğunun kolunun ılık kumaşını okşadı.
''İşler karışık. Zaten hep karışıktır. Uzay analiziyle ilgili izinsiz bilgi toplamaya çalışan herkesin hem casuslarıma hem de sana bildirilmesini emrettim. Hatta korumaya ihtiyacın olabileceğini bile düşündüm. Ama Florina'da...
Evet dedi Junes acı acı, bunu hesaba katmayarak aptallık ettik. Son bir yıldır yaptığımız her şey adamımızın Sark'ta olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Florina'da olduğu açıktı ama körlük ettik. Her neyse artık elimizde ya da daha doğrusu senin elinde. Beni onunla görüştüreceksin herhalde değil mi?
Abel bu soruyu direkt olarak yanıtlamadı. ''Sana Khorov denen şu adamın bir Trantor casusu olduğunu mu söylediler?''
''Değil mi? Neden yalan söylesinler ki, yoksa yanılıyorlar mı?''
''Ne yalan söylüyor ne de yanılıyorlar. Khorov 10 yıla yakın bir süredir bizim için casusluk yapıyor. Sarklıların bundan haberdar olması beni rahatsız etti. Hakkımızda daha başka neler bildiklerini ve kurduğumuz yapının ne kadar sallantılı olduğunu merak ediyorum.'' ''Peki Khorov'un bizim adamlarımızdan biri olduğunu niçin sana bu kadar açık bir şekilde söylediklerini merak etmiyor musun?''
Sanırım gerçek olduğu için ve tabii bir de Trantor'la aralarında daha fazla soruna neden olabilecek taleplerde bulunup onları daha fazla utandırmamı engellemek istediler.
Gerçeklerin diplomatlar arasında bir değeri yoktur. Hakkımızda ne kadar çok şey bildiklerini açık ederek kendi başlarına büyük bir dert açmış olmuyorlar mı sence de? Böyle davranarak hasarlı ağımızı çok geç olmadan toplamamız, yamamamız ve tekrardan atmamız için bize fırsat tanımış olmuyorlar mı?
Kendi soruna kendin cevap ver o zaman.
Bence Korov'un gerçek kimliğini bildiklerini sana söyleyerek bir nevi zaferlerini kutladılar. Korov'un kimliğini tespit ettiklerinden 12 saattir haberdar olduğumu bildikleri için bu malumatın onlara herhangi bir faydası veya zararı dokunmayacağını biliyorlardı.
İyi de nasıl?
Olabilecek en belirgin ipucu sayesinde. Dinle. Trantor casusu Matt Korov 12 saat önce bir Florina devriyesi tarafından öldürüldü. O sırada elinde bulunan biri kadın, diğeri erkek, büyük ihtimalle senin aradığın adam, iki Florinalı ise ortadan yok oldu, kayboldular. Muhtemelen toprak efendilerinin eline geçtiler.
Jones haykırarak koltuğundan yarı yarıya kalktı.
Abel şarap kadehini sakince dudaklarına götürüp, ''Resmi olarak yapabileceğim hiçbir şey yok. Ölen adam bir Florinalıydı. Her ne kadar aksini ispat edebilecek olsak da kaybolan iki kişi de öyle.'' dedi. ''Görüyorsun ya, çok kötü bir şekilde mağlup edildik. Üstüne bir de alaya alındık.''
7. Bölüm Devriye. Rick fırıncının öldürülüşünü kendi gözleriyle gördü. Susturuculu lazer tabancasının etkisiyle gıkı bile çıkmadan iki büklüm oluşuna, göğsünün içeri göçtüğüne ve dumanı tüten bir kömür yığınına dönüştüğüne şahit oldu. O ana dek olanları unutmasına neden olan ve sonrasında yaşanan hemen hemen her şeyi gölgede bırakan bir manzaraydı bu. Önce devriyenin sessiz ama son derece kararlı bir şekilde elinde silahıyla yaklaştığını hatırlıyordu hayal meyal. Fırıncı başını çevirip ona bakmış, son sözünü etmek için ağzını açmış fakat buna zaman bulamamıştı. Ardından olan olmuş ve Rick'in kanı kulaklarında uğuldarken etraflarındaki kalabalık çığlıklar atarak tıpkı taşkın bir nehir gibi dört bir yana çılgınca kaçışmaya başlamıştı. Rick son birkaç saatlik uykuyla edindiği akıl sağlığını bir anda yitirivermişti. Devriye ona doğru yaklaşıyor, bağırıp çağıran adamlarla kadınlar sanki yapışkan bir çamur deryasıymış gibi aralarından güçlükle ilerlemeye çalışıyordu. Rick ile Lona kalabalığın akıntısıyla birlikte dönüp uzağa sürüklendiler. Tepelerinde devriye taşıtları uçmaya başlayınca insanlar bir girdap gibi dönüp dalgalandı. Valona onu ilerlemeye, kentin sınırlarının dışına çıkmaya zorladı. Rick bir süreliğine o sabahki yetişkin tavırlarını yitirip tıpkı dünkü gibi korkmuş bir çocuğa dönüştü. O sabah şafağın griliğinde uyandığında yattığı penceresiz odayı tanıyamamıştı. Uzun bir an boyunca orada öylece uzanmış zihnini araştırmıştı. Geceliğin bir şeyler iyileşmiş, birbiriyle kaynaşıp bir bütün oluşturmuştu. İki gün önce hatırlamaya başladığı günden beri gerçekleşmeye hazırlanan bir şeydi bu. Süreç dün bütün gün boyunca devam etmişti. Yukarı kente ve kütüphaneye gerçekleştirdikleri ziyaret, fırıncıyla karşılaşmaları. Hepsi de Rick için bir tür maya vazifesi görmüştü. Zihninin uzun süredir uykuda olan, kuruyup buruşmuş lifleri gerilmiş, acı verici bir eyleme geçmeye zorlanmıştı. Ve dün geceki uykunun ardından artık hafif hafif zonkluyorlardı. Uzayı, yıldızları, uzun, çok uzun ve yalnız mesafeleri ve muazzam sessizlikleri düşünmüştü. Sonunda başını yana çevirip Lona demişti. Kadın aniden uyanmış, bir dirseğinin üzerinde doğrulmuş ve ona doğru bakmıştı.
Rick!
Buradayım Lona.
İyi misin?
Kesinlikle. Heyecanını dizginleyememişti. Kendimi çok iyi hissediyorum Lona, dinle. Artık daha fazla şey hatırlıyorum. Bir uzay gemisindeydim ve tam olarak...
Ama kadın onu dinlemiyordu.
Valona arkasını ona dönüp çabucak elbisesini giymiş, giysisinin ön tarafındaki dikişi kapatmış, sonra da telaşla kemerini takmıştı. Ardından parmak uçlarında ilerleyerek adamın yanına gelmişti.
''Uyumak istememiştim Rick, uyanık olmaya çalıştım.''
Rick kadının gerginliğinin kendisine de bulaştığını hissetmişti.
Bir sorun mu var?
Şşt, o kadar yüksek sesle konuşma, sorun yok.
Kentli nerede?
Burada değil o, gitmek zorunda kaldı. Tekrar uyumaya ne dersin?
Rick kadının kolunu iterek onun teselli edici temasından kaçınmıştı.
Ben iyiyim, uyumak istemiyorum.
Kentliye gemimden söz etmeliyim.
Ama kentli sahiden de orada değildi ve Valona onu dinlemiyordu. Rick'in heyecanı yatışmıştı ve hayatında ilk kez Valona'ya sinirlendiğini hissetmişti. Kadın ona bir çocuk gibi davranıyordu. O ise kendisini bir erkek gibi hissetmeye başlamıştı.
Derken odaya bir ışık girmiş ve bunu fırıncının geniş silüeti takip etmişti.
Rick ona gözlerini kırpıştırarak bakmış ve bir anlığına cesaretini yitirmişti. Hatta Valona onu rahatlatmak için bir kolunu omzuna atınca buna itiraz bile etmemişti.
Fırıncının kalın dudakları bir tebessüm halini almıştı.
''Bakıyorum derkencisiniz.''
İkisi de cevap vermemişti.
''Böylesi daha iyi.'' demişti fırıncı. ''Bugün başka bir yere gidiyorsunuz.''
Valona'nın ağzı kurumuştu. ''Bizi devriyelere mi vereceksin?''
Kentli gittikten sonra iri yarı adamın Rick'e nasıl baktığını hatırlıyordu ve hala öyle bakıyordu, sadece Rick'e.
''Hayır, devriyelere değil.'' demişti adam. ''Münasip kişilere haber verdim. Yeterince güvende olacaksınız.''
Ardından odayı terk etmiş ve çok kısa bir süre sonra yiyecek, temiz kıyafetler ve iki tas suyla geri gelmişti. Elbiseler yepyeniydi ve oldukça tuhaf bir görünümleri vardı. Kahvaltılarını ederken fırıncı bir yandan onları izlemiş, diğer yandan da konuşmaya devam etmişti.
''Size yeni isimler ve yeni geçmişler vereceğim. Dikkatle dinleyin ve dediklerimi sakın unutmayın. Artık Florinalı değilsiniz, anladınız mı? Votex gezegeninden gelen iki kardeşsiniz. Florina'ya ziyaret amaçlı geldiniz.''
Detayların üzerinden geçmiş, onlara sorular sormuş ve verdikleri cevapları dinlemişti. Rick kuvvetli hafızasını ve kolay öğrenme kabiliyetini sergileme fırsatı bulduğuna memnun olmuştu. Ancak Valona'nın gözleri endişeyle kararmıştı. Bunu fırıncı da fark etmişti.
''Eğer bana sorun çıkarırsan onu yalnız gönderir ve seni arkada bırakırım.'' demişti ona.
Valona güçlü yumruklarını spazm geçirircesine bir açıp bir kapatmıştı.
''Sorun çıkarmayacağım.''
Fırıncı ayağa kalkıp ''Haydi gidelim.'' dediğinde vakit sabahın ilerleyen saatleriydi. Yaptığı son şey ikilinin göğüs cebine suni deriyle kaplı küçük ve siyah birer nesne koymak olmuştu. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 94.